Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
TeknoSeyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar herkese.
Merhabalar.
İyileştiniz mi? Geçen hafta öksürmekten herkesi zıplatmışız.
Biraz daha iyiyiz ama ben hala hastayım.
Ya kusura bakmasınlar. Ben de kendimi çok iyi hissetmiyorum ama öksürmemeye gayret edeceğiz. Geçen hafta için tekrar özür dileriz.
Şeyi soran oldu. Ya öksürükleri kesemez miydiniz ama o kadar çok ki nasıl yapacaksın? Mümkün değil hani sonrasında.
Bir de bazen birimiz konuşurken öteki öksürüyor falan. Mümkün değil onları denk getirip kesmek.
Haberlere girişeceğiz. Önce adreslerimizi söyleyelim. teknoseyir.com sitemiz. TeknoSeyir olarak bizi yine Facebook ve Twitter'da bulabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalında bulup abone olabilirsiniz.
Evet.
Evet, ufaktan giriyorum. 16-21 Mart'ı konuşuyoruz.
Durgun bir hafta sayılır.
Durgun, evet.
Her ne kadar bazı dünyada GPU teknolojileri konferansı falan yapıldı ama bir E3 ya da CES
olmuyor tabii.
Heyecanı yaratmıyor. Biraz akademik kalıyor.
Evet.
O yüzden genel olarak ortalamada durgun bir hafta.
Bir de o arada Sebit vardı değil mi?
Kimsenin haberi yok. Sebit haberi yok. Almanya'da yaşanıyor. Hatta hani bitti herhalde, biz şu anda yayını yaptığımızda bitmiş olacak ya da son günü olacak. Bizim de gündemimizden çıktı.
Herkesin çıktı.
Genel olarak
Türkiye'deki çıkmıştı zaten.
Türkiye'deki çıkmıştı.
Dünyadaki Almanya'daki de mi öyle olmuş artık ya? İlginç.
2006, 2007, 2008 ben bulundum Sebit'te. Çok da iş yaptım. Başımı kaşıyacak vaktim olmuyordu. Ama gittikçe çizgisi düşüyordu. Firmaların ilgisi bu. Hani çizgisi dediğim firmaların ilgisi. Hala sürüyor. Hala önemli ama.
Ya sorun şu Lent abi, Türkiye'de de öyle oldu hatırlarsan. Bir baktık Sebit telefoncuların fuarı olmaya başladı. Şimdi telefoncuların ayrı fuarları var.
Şimdi telefoncular Mart ayında aynı ay içinde, hatta aynı tarihlerde hemen hemen Barcelona'ya gidiyorlar artık.
Evet.
Sebit'ten telefoncular elini ayağını çekti. Yani bulunuyor tabii ki ama genelde hani öyle bir orada da varız.
Evet, ya da süper kurumsal açıklamalar yapıyorlar. Evet,
ana tanıtımlarını daha önceden yapmış oluyorlar.
Barcelona'da yapılmış oluyor. Bir de yılbaşında işte Amerika'da CES var. Hakikaten ilginç şeyler de orada gösteriliyor. Sebit'e pek bir şey kalmıyor. Biraz da tabii firmalarla konuşursan Almanya'da pahalı bir etkinlik. Öyle hani ya onlara da katıldık hiç sorun değil diyemiyor firmalar. Çünkü ciddi bir maliyet. Ufak ufak önce şey başladı. Yani böyle gidiyorsun, çok tanınmış bir firma standı yok, şey yapmış. O firmanın Almanya mümessili diyelim ya da işte dağıtıcısı kendisi bir stand koymuş. Evet. O kurmuş. O standın içine işte kendi markalarını da birer masa vermiş. Kendi alt markalarına falan. Bakıyorsun çok büyük bir firmayı öyle bir yerde buluyorsun falan. Şaşırıyorsun bazen. Burada mısınız diye. O yüzden önemini kaybetti demeyelim ama öneminden çok şey kaybetti.
Evet.
Seneye gitmek istiyorum. Bu sene denk gelmedi. Seneye gidip gözümle görmek istiyorum değişimi.
İnşallah.
Bakalım.
Evet, Türkiye'ye dönelim. 4G ihalesinin bedeli belli oldu. Biliyorsunuz herkes, bütün operatörler, kullanıcılar da 4G'yi bekliyorlar.
Evet.
Asgari değer 2.3 milyar euro.
Bayağı yüksek fiyatlar ama böyle olacağı belliydi 4G'nin.
Evet.
Burada farklı lisanslar oluyor. Bunların hepsinin toplamı herhalde bu. Hani A tipi, B tipi, C tipi falan oluyor ya.
Muhtemelen.
Evet, toplam 4G'nin bu şey hani devletin kasasına girmesini, devletin beklediği gelir.
4G ya, 4 eşit taksit imkanı sunmuşlar.
Tabii. Bu tabii asgari
ama
değer.
Ama vadesi var yani, onun da öyle şey değil.
Asgari,
bu asgari değer. Yani devletin kapıyı açmak.
Bunun altına inmeyecek diye düşündüğü şey.
Bunun üzerine çıkabilir mi? Çıkar mı? Bakalım.
Evet, çıkacaktır.
Geçtiğimiz yıllarda ek hani operatörler kurulduğunda O ihaleler merakla takip edilmişti televizyonda yayını falan.
Bunun da canlı yayını olur herhalde. Mayıs ayında olacak ihale.
Evet, evet. Olur, 4 takip taksitle ederiz. Ödenebiliyormuş. Dört taksitle ödenebiliyormuş.
4 az ya, 12 falan olaydı biz de şey yapardık.
Evet. Yani değil mi?
20 dilim evet. halinde Doğru. pazarlanacakmış bu 4G şebekesi mi diyelim.
Bu sene olacak diyorlardı işte. 4G hayatımıza girecek deniyordu 2015'te. Evet. Olacak gibi gözüküyor bakalım.
Yani burada firmalar kendi hesaplarını yapacaklar. Nasıl girelim? Ne kadar girelim? Hı. Ama herkes, sonra da bunun bir altyapı masrafı
tabii,
var.
Türksel müksel herkes şey 4G geliyor diye şey yapmaya başladılar. Yani
yatırımlarını, altyapılarını tabii. çoktan muhtemelen hazır hale evet. getirecekler. İhaleden sonra sadece yayına girmesi kalacak herhalde. Hı. O da yıl sonuna yetişir herhalde evet. diye düşünüyorum evet. ben.
Bir tane hani bizim 30 kere falan haber yaptığımız şu sitelere erişim engeli haberi vardı. Hızlı engelleme hani 4 saat içinde sonra işte kapandıktan sonra sen 48 saat içinde işte mahkemeye gidecek. Mahkemeden karar çıkmazsa otomatikman
kalkacak. Anayasa Mahkemesi bozmuştu vesaire. Falan. Tekrar evet, tekrar
bu o işte.
Komisyonlara falan gelmişti.
Bunu bir torba yasanın içine sokup çıkardılar. Artık yani o bahsettiğimiz
sokup çıkardılar deyince hani yasa torbaya sokup geri çıkardılar değil. Hayır. Torbayla birlikte
evet. Yürürlüğe girdi.
Yürürlüğe girdi. Evet. Yasa haline getirdiler.
Şimdi durum şu, artık başbakan, bakanlar, Ulaştırma ve Denizcilik Haberleşme Bakanlığı hepsi kanal şey siteleri hızlı bir şekilde kapattırabilecekler. Daha sonra mahkeme kararı olmadan hani buradaki şey evet. daha sonra mahkemeye taşınacak ve hani o karar kalsın mı kalksın mı kararı verilecek. Olay bu.
Burada işte bu bir iki kez gidip geldi işte değiştirildi falan bu yetkinin kimde olacağı tartışmaları vardı. Şu anda başbakan ya da bakanlıkların talebi hı hı. noktasına geldi. O şekilde hayata ya
buradaki
geçti.
Sorun yine şey tanımların çok geniş olması işte can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik, kamu düzeninin korunması, evet. suç işlenmesinin önlenmesi, genel
bir
sağlığın korunması.
Şey de var yasakları yasaklanmış içeriği yayanlara da ceza geliyor.
Retweet yapamayacaksın.
Tabii o da şey önemli bir şey.
Paylaşamayacaksın.
Şey genel sağlığın korunması.
Veya hani alıp kopyalayıp yani. Sen de bir daha yapmayacaksın. Hani. Hmm. O da bir evet, evet. cezaya şey olacak.
Genel sağlığın korunmasına bir şey diyebiliyor musunuz? Ben bir an aklıma gelmedi ne olabileceğiyle ilgili.
Ya abi ne bileyim hani şey derler atıyorum İstanbul'da musluk suları bilmem nedir falan gibi hani böyle asılsız bir haber yayarsın. Ya belki öyle bir şey.
Ne bileyim şimdi işte domuz gribi var mı yok mu diye tartışması var. Ha, mesela. Evet, devlet yok diyor sen var diyorsun. Böyle şeyler ben anlamadım.
Veya ne bileyim işte şey çocuk felci aşıları bozukmuş dersin millet yaptırmaz falan atıyorum. Evet. Hani böyle bir şey olabilir.
Yani uzun lafın kısası olay artık hayatımıza girmiş durumda. Google'la ilgili bir haber var. Arama sonuçlarını kendi çıkarına uygun olarak değiştiriyormuş. Buna da hani şaşıran var mıdır bilmiyorum.
değiştiriyormuş. Bu Amerika'nın Ticaret Komisyonu, Federal Ticaret Komisyonu'nun radarına takılmış. Bayağı bir incelemişler uzun uzun. Hmm. Bunları yaptıklarını yani kabaca çıkarmışlar ama herhangi bir davalık bir neden olduğunu da düşünmemişler. Çünkü Google'ın savunması da şu ki biz sürekli arama algoritmamızı güncelliyoruz vesaire. Ama bazı değişikliklerle işin peşini birkaç sene önce geri bırakmışlar.
Ama bu şey değil şimdi burada insanlar sürekli... İnsanların şöyle bir düşüncesi var işte Google'a reklam verirsen senin linkin üstte çıkıyor falan. Hmm. Bu o değil. Burada diyor ki Google kendi hizmetlerini öne çıkarıp rakipleri aynı hizmeti sunan bir rakibi varsa ya onu
örnek
daha
vereyim.
Aşağıda
mesela,
çıkartıyor.
Türkiye'de çok yaygın değil de Yelp diye bu restoranlara falan puanladığın bir yabancı site evet. var. Bir sen restoran aradığında Google'ın o local denilen hizmeti Yelp'in üstünde çıkıyor mesela.
Evet. Evet.
Veya işte havayolu şeyleriyle ilgili bunun bir benzeri başka hizmetler de var. Çok hizmeti var tabii evet. Google'ın her şeye denk geliyor neredeyse.
Evet.
Ama işte bunu dediğim gibi altını çizmek lazım. Çünkü şeye çok bir inanış var işte Google'a para veriyorsun önde ya. Çıkıyorsun. Hayır reklamın çıkabiliyor ama tabii. siz arama sonuçlarında Google'a para verip de üstte çıktım diye bir şey yok. Ha, optimizasyon falan o ayrı bir konu. Ona girmiyorum. Google'a para verdim de sayfada üstte çıktım diye bir şey
yok. Ama şöyle bir şey var. Hani arama sonuçlarında o reklam sayfada üstte çıkıyor ya. Belki reklam onu karıştırıyorlar işte.
Reklam üstte, reklam üstte çıkıyor.
Evet. Microsoft'tan iyi bir haber var. Internet Explorer markasını bitirecekler artık.
Evet, bu hafta bayağı gürültü kopardı bu ilk çıktığında.
Evet, yani
bu böyle olması lazım zaten. Lazım. Çünkü adam diyor ki ben sıfırdan yeni tarayıcı yaptım. Internet Explorer'ın kötü bir şöhreti var.
Silemediler.
Hani tamam, bayağı bir kötü şöhreti var.
Bin, kaç yıllık marka haline gelmiş. Ama bir yandan da dediğim gibi kötü bir şöhreti var. Adam tabii ki buna yeni bir isim verip yeni bir sayfa açmak isteyebilir. Bana gayet mantıklı geldi.
Ama tam anlamıyla yok olmayacak.
Tabii bir uyumluluk konusu var.
Tabii bu Internet Explorer özellikle kurumsal tarafta kullanan o arayüzü sadece Internet Explorer'a uygun olan
yazılımlar falan
var, arayüzler
İnternet
var falan.
İnternet Explorer'ı kullanan içinde yazılımlar var.
Tabii.
O yüzden tabii ki o çok büyük kurumların
Microsoft istese de kurtulamıyor evet. Yani.
O firmaların yatırımını yok etmemek için bir destek söz konusu olacakmış.
Evet. Bu hafta Windows 10 çok konuşuldu. Şimdi defa artık bir tarihi var. Hani 2015'in sonuna doğru diyorduk. Artık yaz oldu bunun tarihi.
Sonbahar diyorduk. Yaza evet, geldi.
Yaza doğru evet. Çekildi. Bu birinci haber. İkinci haber kurulumunun diskte daha az yer kaplaması. Bu da ilginç.
Evet,
güzel bir gelişme.
Şöyle ki hani hatta şunu yapmışlar biliyorsunuz. Şimdi 16 GB'lık bir sürü cihaz var. İşte ne bileyim hafıza sorunu olan.
Tabii bu Microsoft'u bu tür çalışmalara iten tabletler.
Tabletler.
Tabii tabii.
Hatta şimdi 128 GB'lık SSD'li laptopun var. Orada bile oradaki restore partisyonu gözüne batıyor insanın.
Tabii.
Bir de tabletlerin yanında SSD'ler.
İşte SSD'ler.
Masa üstünde falan da yaygınlaştı tabii. Ya. Windows tabii çok yer kaplayınca millet isyan ediyor.
Şimdi burada şöyle bir şey yapmışlar. Microsoft diyor ki kardeşim ben diyor hani Windows'u kurduğunuz zaman hangi dosyaların Windows'a ait olduğunu biliyorum. Windows harici olanları yok ederek sistemi geriye almış oluyorum diyor. Hı hı. Böyle bir sistem düşünüyor. Hatta diyor bu sayede diyor patch'leri yaptığınız zaman bu sistem güncellemeleri onları da silmeyeceğim diyor. Bir tek yani sizi en başa döndüreceğim ama hani son güncellenmiş haline döneceksiniz.
Evet, yani update'leri bir daha indirmek zorunda kalmayacaksın evet. Sistemi sıfırladığında.
Evet.
Bu yani, çok güzel olmuş.
Oradan da tabii bayağı bir
kar ediyorsun. Sıkıştırma uyguluyorlar.
Sıkıştırmayı geliştirmişler. Şöyle burada tabii yani soru şu. Şimdi ya benim Windows'umun sistem dosyasında bir sıkıntı varsa, bir bozukluk varsa sen çünkü onu yeniden yükleyerek değil de silerek hani ondan onun haricinde kalanları silerek sıfırlıyorsun. Orada da herhalde bir çözüm bulacaklardır. Hani bizde de oluyor ya Steam'de mesela bir dosyan bozuk oluyor oyunda yeniden indiriyor falan filan. Hı hı.
Benzer şeyler olacaktır. Yani her zaman tabii ki sonuçta bir USB çubuğu takıp kurma şansın olacak.
Microsoft da onu demiş zaten. Yedek bir tane şeyin evet. Olacak.
Beklenen medya. Kabaca da 6.6 GB'lık alanın boşalması evet. Hedefleniyor. Az değil.
Bu zamana kadar çok hor kullandılar kullanıcının evet, evet. Disk alanını. Dosyaların anlamsızca işte bilmem kaç kopyasını ya. Tutmak bir başka başka yerlerde. Kimi uygulamalar bütün uygulamanın kendisini o installer klasörünün içinde bir yerlere saklayıp 200 MB'ı 300 MB'ı ziyan ediyor. Tamam hani bir açıklaması var işte ileride bir değişiklik yapınca oradan dosyasını tamamlarım falan düşünüyor da sana bir şey sormadan gigabaytları yok ediyorlardı. Hı. Şimdi bu işte küçük depolama kapasiteli cihazlar sayesinde oturup bu konularda düşünmek doğru. Gerektiğini anladılar.
Vallahi benim en sevdiğim şey yani sistemi sıfırladığın zaman şeyin sıfırlanmaması, update'lerin.
Evet.
Çünkü bir yapıyorsun, bir terabayt, bir gigabayt veri indiriyorsun.
Şu anda sıfır hani bir Windows 7 SP1 kurduğunda yanılmıyorsam 700 megabayt falan bir update indirmek istiyor.
8'de de öyle.
Kurduğunda az buz bir şey değil tabii çok.
Bir de bekliyorsun abi indiriyor, kuruyor, restart ediyor bir sürü. Gerek yok.
Doğru.
Bir de şeyi söylüyorlar. Diyorlar ki yani sen onu sıfırladığın zaman onun patchlerin kapatacağı şeye de bir süreliğine de olsa açıklara maruz kalıyorsun.
Tabii yamayana kadar.
Kısa sürede olsa ama.
Evet. Esas hani bütün hafta konuşulan şey lisanssız kullanıcılara Windows 10 terfisi yolu gözüktü.
Evet, ilk başta çok bir heyecan yarattı. Hmm. Sonra netleşti konu. Her zamanki gibi hani ilk başta zannedildiği gibi değilmiş.
Evet.
Microsoft Windows 10'u herkese Windows 10 terfisi olana verecek. Bu benim anladığım kadarıyla Windows'un içinden uygulama dükkanından olan terfi. 8.1'de olduğu gibi.
Evet.
Onu kastediyorlar. Senin Windows 7'in crackli de olsa, korsan da, yani korsan demeyeyim de lisanssız da olsa sen o terfiyi yapıp Windows 10'u makinene yükleyebileceksin mağazadan. Ama işte hayal kırıklığı sonra geldi. Sen lisanssızsan kurduğun Windows 10 da lisanssız olacak.
Evet. Tabii.
Hani sana Windows lisansı falan vermiyor Microsoft.
Doğru.
İlk başta işte korsanlara falan bilmem ne, tamam Windows 10'a çıkmana izin veriyor. Ama şimdi Windows 7'de hani lisanssız olduğu için bazı eksiklikler yaşıyorsan onların Windows 10'daki karşılığı neyse onu da yaşayacaksın.
Ya da şöyle diyelim, o da yanlış olmaz herhalde. Şimdi mesela Windows 7'nin lisanssız ve bunu sen şirketinde kullanıyorsun. İşte BSA geliyor, sana ceza kesiyor. Şimdi o bilgisayarı sen Windows 10'a update ettiğinde hala lisanssızsın.
Tabii.
Hala yine o sana ceza kesilir.
Tabii. Tabii, tabii. Tabii ki. Yani bu ilk başta işte herkese Microsoft veriyor falan şenlik durumu değil.
Evet.
Ben de ilk başta ben internet olmayan bir yerdeydim bu hafta. Hı. Haberlerin sadece başlıklarına bakabiliyordum. Bu haberin başlığını gördüğümde şey diye düşündüm. Demek ki Microsoft Windows 7'den 8'den kurtulmayı o kadar istiyor ki hani bedava Windows 10'u bedava verecek bir durumda herkes terfi etsin. Kimsenin bahanesi şey olmasın, ya param yok, lisans alamadım olmasın diye düşünüyor diye düşündüm. Ama öyle değilmiş. Aslında çok da bir şey değişmiyor.
Ya Levent abi, şimdi bizim 8'lere, Mac'lere bu bedava zaten verilecek. Yani lisanslı kullanıcılara. Bu lisanssızlara da çok çok cüzi bir miktarda bir para ödeyerek verselerdi şunu.
Yani Windows 8'de biliyorsun 30 lira mı? Bir ara 30 liraydı zannedersem, kampanya oldu. Çok büyük ilgi gördüm.
Öyleydi.
Yani hayatında şimdiye kadar orijinal Windows almamış insanlar 30 lirayı verdiler, aldılar.
Evet.
Birer yasal anahtar. Yine öyle şeyler yapsalar yine ilgi olur.
Belki de yaparlar.
Belki de yapar.
Hiç belli olmaz yani.
Daha vakit var.
Çünkü Microsoft diyor ki ya bu işte eski desteği kesilmiş işletim sistemleri güvenlik riski. Hı-hı. Herkes için güvenlik açığı oluşturuyor diyor. Ben de hani bundan memnun değilim diyor. O zaman elini taşın altına sokabilir bu şekilde.
Yani şey olur hani kaçak Windows 7'li olan adama sen 10 dolara bir lisans verirsin. O lisanslı hale gelir. Zaten ondan sonraki update bedava.
Evet. Yani
ona geçiş.
Ama işte yani kaçak Windows 7'li adam 10 dolar dediğin zaman ona üşüşür herkes. Yani yenisini alacak adam da gider bende kaçak tabii, vardı tabii, diye öyle.
Tabii.
O yüzden muhtemelen o hiçbir zaman olamayacak.
Burada mesela Windows 7'ni Windows 10'a, Windows 8'ini Windows 10'a işte lisanssız da olsa güncelleyebileceksin dedik ya. Ondan sonra da Windows 10'un içinden online olarak key alabiliyorsun.
Ha, evet.
Lisans alabiliyorsun Microsoft'tan.
Evet.
Fiyat falan belirtilmemiş şimdi gördüğüm kadarıyla. Ben atladım mı bilmiyorum ama
işte belki şey yaparlar gördüğümü. Mesela yaza doğru çıkacaksa geçen sefer olduğu gibi yıl sonuna kadar der adam. Çünkü evet. Öyleydi ya gene.
Öyleydi, evet.
Sonbaharda çıkmıştı.
Evet.
Yıl sonuna kadar çok makul fiyatlıydı. Belki öyle bir şey yapabilirler.
Belki.
Evet.
Ya yani şimdi geçen senelerde Windows 10'la birlikte Microsoft'un Windows'u artık bedava vermeye başlayabileceği tahminleri yürütüldü. Ama henüz öyle bir şey yok.
Evet.
Burada da tabii şunu unutmamak lazım. Upgrade diyor. Yani sonuçta bir Windows 7, 8 olacak ki üzerine koyacak.
Ya eskiden upgrade'ler de paralıydı.
Evet.
Şimdi en azından Microsoft o konuda adım atmış durumda.
İşte 8.1'de bir ilk kez Microsoft'ta öyle bir şey gördük. Ama yine de tam olmadı. Çünkü işte Windows 8'i kurup 8.1'i üzerine
ya aslında Levent şey yapabilseler şu marketplace'i Apple'ınki kadar geliştirip oradan yazılım satma işine belki girseler o zaman işletim sistemini bedava dağıtmak çok belki mantıklı hale gelebilir. Hani gerçekten gelirin büyük kısmı oradan aldığın komisyonlarla sağlansa.
Evet.
Ama ona Apple bile şu anda yanaşmıyor. Çünkü o da satıyor bir miktar. upgrade'leri o da bedava veriyor.
Bedava veriyor. Zaten onun yarattığı baskı
öyle, evet.
Microsoft'u da etkiliyor.
Evet.
Evet.
Yazın konuşacağız bunları artık. Microsoft hazır Çin'deyken Lenovo ve Xiaomi ile bir Windows 10 atağına girişiyor gibi gözüküyor.
Lenovo ile bir Android sürtüşmeleri mi vardı?
Ya evet. Orada şimdi Xiaomi şey de söyleyeyim. Xiaomi'de de hani yeni telefon çıkarmak değil de onların bir modeli var. Ona hani Mi 4 var. Hani belki duymuşsunuzdur. Evet. Biraz konuşulan bir telefondur. Ona Windows Phone kurulmak.
Aynı HTC
M8'e. Belli bir kullanıcı temelinden şeyler seçeceklermiş. Böyle power user denilen. Onların geri bildirimlerini almak için böyle bir program anlaşmasına girmişler. Kurabileceksin yani Windows Phone'u.
İşte Windows
preview sürümünü tabii.
Android telefonları Windows Phone'a dönüştürmek artık kolay. İşte HTC'de gördük biz bunun uygulamasını ilk. M8'de gördük. Demek ki bu programı genişletiyorlar.
Evet. Bu arada o Lenovo'nun şeyi de hani Çin pazarı için düşünülen bir telefonmuş.
Evet.
Bakalım. Mixer Radio Android ve iOS platformlarına geliyor. Biliyorsunuz o ayrılmıştı. Kendi başına devam ediyordu.
Evet. Nokia'nın Lumia'lığının önemli bir
özelliğiydi.
Mixer Radio. Hem müzik satıyor hem stream şeklinde buluttan müzik dinletiyor sana. Hmm. Sana özel karışık listeler evet. hazırlıyor falan. Çok büyük bir arşivi var kendisinin işte bulutta tuttuğu. Güzel bir uygulamaydı. Lumia'ların hakikaten hoş yönlerinden biriydi. Sonra Mixer Radio'yu Microsoft sattı. Line aldı şu yazışma yazılımı. Japonya zannedersem çıkmıştı bir firma.
Öyleydi evet.
Line şimdi tabii Mixer Radio'yu satın aldı. Bunu Windows Phone tekelinden çıkartıp Android, iOS gibi diğer platformlara da getiriyor. Beta olarak başlamış. Artık hani Mixer Radio bir Spotify gibi, Deezer gibi bir uygulama olacak. Bağımsız bir servis olacak.
Evet. HTC demiştik az önce oraya gelelim. Tepe yöneticisi değişiyor.
Evet HTC'de bayağı bir üst düzey bir değişim. CEO
tabii en artık
düzeyinde bir değişim oldu.
2005'ten beri o görevi devam ettiren kişi bırakıyormuş.
Peter Cho gidiyor. Yine Sher Bank geliyor.
Bir hanım geliyor evet. Zaten firma dışından değil firma içinden bir
evet.
değişiklik.
Bir kadın böyle. CEO daha bu arada.
Evet. Evet. Zaten kurucularından HTC'nin.
Evet. Bakalım HTC'nin dalgalı bir gidişi var.
Evet.
Değiştirebilecek mi? Göreceğiz.
Göreceğiz. HSA mimarisinin ilk şartnamesi yayınlandı.
Evet bu bilgisayarlarımızın işlemcisini grafik işlemcisini birlikte çalıştırmayı hedefleyen AMD'nin başını çektiği bir girişim var. Bu artık AMD'nin kendi kişisel davası olmaktan çıktı. İşin içine işte Qualcomm, Samsung, MediaTek, Texas Instruments gibi firmalar da girdi. Heterojen bellek mimarisi. Burada amaç bilgisayarın belleğinin bir havuz olarak kullanılması ve grafik işlemcisi, merkezi işlemci, ek diğer işlemciler hepsinin ortak bir bellek havuzundan işbirliği içinde çalışabilmesi.
Evet.
Yani grafik belleğiyle sistem belleğini birleştirme gibi bir şey mi düşünülüyor?
Evet, evet. Ama tabii ki o zaten şimdi de olan bir şey ama tabii ki bunun yüksek performanslı bir şekilde gerçekleşmesi isteniyor. Bu amaçla da ilk nasıl söyleyeyim şartnama mı diyeyim?
Doğru.
Yani evet.
Bu mimarinin ilk sürümünün çizgileri belli oldu, açıklandı, yayınlandı.
Bu biraz tabii AMD açısından şu diğerleri için de öyle de şunun için önemli. Senin aldığın satın aldığın grafik kartının işte 290'ını falan değil de bu AMD'nin APUS'u çok önemli biliyorsunuz.
Evet.
Sistem belleğini kullanıyorlar bunlar. Bunlar daha da efektif kullanabilsinler diye. Çünkü APU'da hem işlemci hem GPU bir arada duruyor.
Evet.
Bunların aynı sistem belleğine daha efektif erişebilmesi falan yarıyor işlerine.
Bir de direkt birbirleriyle konuşabilmeleri performansı arttırıyor. Birbirleriyle direkt konuşamadıkları zaman bellek üzerinden konuşmaları falan gerekiyor.
Öyle.
Bu ciddi performans kaybı. Çünkü bellek sistemde bir dar boğaz.
Doğru, doğru.
Bu belleği dikkatli kullanman lazım.
Kesin.
Kim belleğe erişirse diğerlerini kilitliyor çünkü. Zaten düşük performanslı bir kaynaktan bahsediyoruz.
Ya.
Bunun maksimum verimde kullanılması lazım.
Şaşırmamak lazım. MediaTek'in, ARM'ın, Qualcomm'un bu işin içinde olması doğal. Onlar da çünkü benzer sistem ona çip sistemlerinde bunları faydalanabilecekleri bir şey.
Evet, aynen öyle.
Kim yok? Nvidia yok, Intel yok bu şeyin içinde.
Ya Nvidia çünkü daha çok hani ya ben öyle grup murup istemiyorum. Zaten işin içinde AMD var diyorum.
Hmm.
Anlayacağın şekilde. O yüzden Intel'in ve Nvidia'nın neden olmadığını tahmin edersin. Hani onların ikisi de biz yeterince büyüyüz.
Hmm.
Yanımıza birilerini almadan kendi standardımızı koyarız.
Evet.
Yaklaşımındalar herhalde. Ha ya da şu var. İyi bir şey çıkarsa kabul ederiz.
Belki de.
Diye bakıyor da olabilirler.
Evet. Uzun zamandır pek Nintendo'dan bahsetmiyorduk. Onda konsollardan vazgeçmemişler. Gelecek yıl yeni bir konseptle, konsolla demiyorum, konseptle karşımıza çıkmayı düşünüyorlarmış.
Project NX'miş.
Allah.
Şeyin kod adı da.
Evet. Ya bu adamların şimdi aslında bir sonraki haberle bağlantılı konuşmak lazım. Mobil oyun devi Dena ile işbirliği açıklandı.
Evet.
Şimdi bu adamların bir inadı vardı. Hani biz mobil oyun piyasasına girmeyeceğiz. Bize yakışmaz diye düşünüyorlardı. Mobil piyasaya biraz uzak duruyorlar. Bir anda...
Ama tabii şu var. Bir yandan da Nintendo mobil dedi.
Ha, tabii ama...
Kendi
ama telefonda değil.
Evet, tabii telefon değil. Evet, doğru.
Evet.
Şimdi yine bir şey söylenmiyor. Hani nasıl olacakları çok net değil ama görünen o ki mobil pazara giriş olacak. Yani belki biz Android cihazımızda Nintendo'nun bazı işte oyunlarını, uygulamalarını göreceğiz. Bilmiyoruz. Hani çok fazla da bilgi vermiyorlar.
Evet. Ya ellerinde tabii altın değerinde bazı Nintendo'nun nasıl desem patent olarak da var tabii.
Doğru,
ki.
O
ama
da
işte
doğru.
Bazı
marka diyelim
markalar mesela. Diyelim işte Mario'su
Mario.
En başta herhalde ilk akla gelecektir.
Evet.
Onun dışında bu Metroid falan gibi Nintendo'nun bir oyun geçmişi var. Bunların paraya dönüşmesi kolay.
Doğru.
Bir yandan da mobil aslında dediğim gibi Nintendo Game Boy'dan beridir mobil devi.
Hmm.
Kendi cihazları üzerinde çalıştırıyor. Bu Mario'ları falan kendi cihazlarına yayınlıyor. Kendi cihazlarından dışarı çıkacak olması.
Bunu her şey bunu gösteriyor çünkü adam konsept diyor. Yani cihaz demiyor, donanım demiyor, konsept diyor. Demek ki böyle
ama
bir şey
ama yani göreceğiz. Konsollardan vazgeçmiyoruz diyor. Yani konsoldan bir yandan da bir cihaz hissi de var.
Evet. Evet. Ne oldu belli.
Ama belki bilmiyorum. Belki işte Android bir cihaz mı?
Ha, o da olabilir. Bak
belki,
doğru söyledin.
Belki ama bakalım.
Ya en azından bir haber çıktı.
Evet.
Nintendo'dan.
Ya Wii U iyi bir deneyim olmadı Nintendo için.
Evet.
O kadar hele mesela ülkemizden de Nintendo'nun çok kısa söyle bir macerası oldu. Onun çıkışına denk geldiği için Wii U bizi hani gidip de Avrupa'dan getirtenler, yanında getirenler dışında Wii U bizim ülkemize uğramadı.
Doğru.
Resmi yollarda. Bakalım bir değişiklik olur. Nintendo bir çağa daha girer mi kendi içinde göreceğiz.
Öyle. Apple'dan ilginç bir şey var. Android'li cihazını getir iPhone götür kampanyası yapmışlar.
Ya bunun dedikodusunu duyuyorduk ama artık bayağı ortalığa dökülmüş değil mi?
Tabi artık aslında bak bu şöyle fena bir şey değil. Akıllıca bir defa diyorlar ki her türlü şartta sen telefonunu eBay'e koyup satsan ya da işte ikinci el sitelere satsan daha iyi sonuç alırsın diyorlar. Ama bunun şöyle bir avantajı var. Sen işte biraz da temizse hani adamlar fix bir fiyat vermiyorlar.
Çalışacak telefonu olması lazım bir kere. Hani bozukları kabul etmiyorlar.
Sonra
yani
kozmetik olarak iyi durumda olacak.
Çizik mizik
evet.
Burada olmayacak.
Ya bunlar hep fiyatının düşmesine sebep oluyor çünkü senden alış fiyatların. Ha şu var. Sana Apple aldığın cihaza geçiş için adamlar destek veriyorlar.
Evet.
Yani sen öyle bir endişesi olan bir kullanıcı Android'ten Apple'a nasıl geçeceğim diyen adama orada yardımcı oluyorlar.
Tabii kurulumunu da yani kontaklarını falan aktarma işlerini falan da yapıyorlar. Evet.
Güzel bir hizmet olmuş.
Ya şey vardı, eski iPhone'unu getir, yenisini götür kampanyası evet. vardı yanlış bilmiyorsam.
Şimdi her
şimdi marka. Android'e de genişletmişler.
Evet.
Windows Phone olmuyor mu acaba?
Evet, tam onu diyecektim.
Tam aynı şey aklımıza geldi.
Onu kimse saymıyor ya. Yani. Nvidia'dan bir haber, bilimsel araştırmalara yönelik Digit DevBox diye bir sistem yapmışlar.
İçinde bu, 4 ekran kartı olan.
Ama ne ekran kartı? Titan X.
Evet. Bu kasası 1300 tanıdık.
Watt'mış. Güç tüketimi oradan hesap artık et. Hesap edin evet.
Bizim doğru. için tanıdık bir kasa.
Air 540.
Corsair'in Air 540'ı TeknoSeyir'e bildiğim kadarıyla
yaptık.
Konuk olmuştu.
Evet.
Bu kasaya canın bu zaten bu işte. Küp bir kasa. Bunun içine 4 tane Titan X yerleştirilmiş. X99 yonga seti.
Tabii ki.
5930 işlemci. İşlemciyi çok abartmamışlar. Hı-hı. 1300 watt bu ekran kartlarını takınca tabii 1300 watt güç çekeceğini hesaplamışlar. Ona göre bir güç kaynağıyla donatmışlar. Bu deli gibi işlem gücü olan 28 teraflop işlem gücü olan bir
iş makine, istasyonu.
Bir iş istasyonu.
15 bin dolar
hesaplama değildi. Makinesi. Bunun tabii yani bunu alıp da bir oyun da oynayabilirsin ama amaç bunu alıp da fiyat da zaten kaçta? 15 bin.
15 bine.
Alıp oyun oynayacağın pek varsayılmıyor. Bunun bilimsel hesaplamalarda kullanılacak
evet, tabii.
mobil bir kutu.
Şöyle düşünmek lazım. Hani kişisel bulut denen şeyler var ya evine evet. nasıl cihazı alıyorsun. Burada da kişisel iş istasyonu. Normalde hani senin belki bir üniversite bünyesinde evet. sahip olabileceğin bir işlem gücünü.
Kişisel iş istasyonu değil de kişisel süper bilgisayar.
Süper bilgisayar.
Evet. evet. Yapacağın hesaplamaları.
Yalnız yorumlara baktınız mı hiç? Orada bir tanesi demiş ki ECC bellek yok demiş. Bunu hiçbir ciddi araştırma kurumu alıp da buraya para yatırmaz diyor.
Hmm.
Çünkü diyor hesaplamalarda hata yaparsınız diyor ECC desteği olmaması. Intel'in de bu son kullanıcı yongasında ECC bellek desteği yokmuş zaten.
Hmm.
Yorumu bize... yazanın ağzıyla söylüyorum bu arada. Hani altına da şöyle tatmin edici bir cevap gelmemiş.
Şimdi tabii bu bahsettiğimiz işlemci hani Xeon değil.
Değil.
5960 biz incelemiştik. 5930 değil mi?
Evet.
Onun bir alt modeli. Doğru olabilir. ECC belleği geçen hafta da konuştuk. Bu belleğin aynı noktasına sürekli erişerek 1'i 0, 0'ı 1 yapma evet. konusunu sohbette yer vermiştik.
Ya bir de bu mesela bilimsel şey yapıyorsan noktadan sonra çok sayı hassaslığına ihtiyacın oluyor. Evet. Onlar tabii bellekte karışma ihtimali olabilecek şeyler.
Burada gerçi şu var. Burada bu 4 ekran kartı boşuna değil. Burada hesaplamaları ekran kartı yapacak. Evet. İşlemci de o yüzden 5960 değil. En yükseği değil. O serinin daha düşük bir modeli. Dolayısıyla hani belki de sistem belleğinin o kadar önemli olmadığına evet. karar verildi. Bilemiyorum.
Evet.
Şimdi Nvidia'nın tabii ki Tesla çözümleri var. Bu ilk kez olan bir şey değil.
Tabii canım.
Fakat onlar daha çok rack dediğimiz dolap tarzı dolaplara monte edilecek şekilde tasarlanmış kasalarda sunuluyor. Bu daha böyle işte canın kasası bu işte. Yani bu evet. rahatlıkla arabaya atıp götürebileceğin. Evet. İki tanesini ofiste bir kenara koyabileceğin bir kasa.
Tabii biz GTX 760 koyup yolladık adam 4 tane Titan X yolu koymuş.
De 15 bin dolar olmuş.
Aynı anakart değil ama. Aynı anakart
evet,
değil. Ha bu sistemi tabii ki meraklılar kendileri de kurabilirler.
Tabii ki.
Fakat burada hani Nvidia'nın imzasını taşıyan testi yapılmış, uyumluluğu garanti edilen hazır çözüm evet. olduğu için hani bir üniversite bunu tercih edecektir.
Bu arada tabii abi 15 bin dolar bir Türk için şu an anormal bir rakam.
Genelde kaç Şahin parası öyle ölçü, öyle bir birim var bizde. Abi bu paraya Şahin alınıyor falan. Kaç Şahin alınıyor? Çok.
Çok alınıyor.
Filo kuruluyor.
ama bir Amerikalı için herhalde bu normal yani alınabilir adamın bir
yine
şeyle
çok,
alınabilir. Yine çok ama alınabilir. Ya düşünsene abi.
Orada da kaç tane F-150 parası falan diye düşünüyor adam. 15 bin dolar yine iyi para.
Şunu düşün, bu böyle bir alet alıyorsun sana nasıl bir işlem gücü sağlıyor evinde?
İşte ama bunu evine kimse hemen hemen almayacak.
Ya tamam tabii ki senin benim için ama.
Ben şeyi merak ediyorum nasıl bir ses çıkarıyor bu alet? Kaç desibel?
Çok da değildir tahmin ediyorum ama bunu genelde üniversiteler alacak ya da işte girişimler alacak.
Zaten şey alacak. Böyle hani senin dükkanda, sokak başında, her yerde bulabileceğin bir sistem değil. Bayağı bir limitli sayıda öğretileceği yazıyor haberde.
Tabii, tabii ki. Yani çok dediğim gibi yani bunu meraklılar zaten işte Corsair'in kasası.
Tabii yaparsın abi.
Artık bakarsın ha, kimin arada... anakartı kim bilir. Hani bu sistemi
daha iyisini yaparsın abi.
Vatan bilgisayara gidip toplayabilirsin akşama.
Satıyor muydu
sonuçta? Parçaları alıp akşam evde toplayabilirsin.
Tabii tabii tabii.
Ama burada Nvidia'nın lisansıyla çıkmış olması, yani lisans demeyeyim de sertifikasıyla, onayıyla çıkmış olması anlam ifade ediyor. Üniversitelerin ilgileneceği bir şey bu. Ha, alıp deliler gibi oyunda oynarsın eğer
alacak böyle bir
deliler gibi paran varsa, evet, evet. Sınırsız paran varsa 4 tane 4K. Titan Z işte evet. Yani olsun.
Nvidia'dan haberler devam. Pascal grafik işlemcisinden de bahsediyorlar.
Maxwell'in ilerisi gözüktü.
Evet.
Pascal. Bir sonraki.
Nvidia bilim adamlarından gidiyor.
Evet. Bir sonraki adım Pascal. 10 Maxwell diyor.
Ya çok Nvidia. İddialı ya.
Hani Maxwell'in ne kadar güzel bir ilerleme olduğunu zaten denedik, biliyorsun, evet. Anlattık. Ona katlarım diyor. Hı. Yani şeyle, tabii bu onu şöyle yani direkt performans gibi düşünme.
Tabii, tabii, tabii.
Güç tüketimini falan da katarak bir elde ettiği bir rakam bu ya da iddia bu. Nvidia'nın ortaya koyduğu bir iddia. Vallahi tabii ki heyecan verici.
Öyle.
Belleği de daha verimli kullanacağım diyor. Daha çok bellek kullanacağım. 3D.
Ha evet.
Sırf yan yana değil üst üste bellek yongalarını
doğrudan dizeceğim. Doğrudan GPU'yla GPU'nun üzerine entegre etmesi söz konusu.
Evet, evet. İddialı şeyler, iddialı iddialar. Bugün çok böyle bir duruma düşüyorum, tekrarlama durumuna. Bakalım Nvidia... Maxwell'le hakikaten güzel bir adım attı. Tesla hani tartışmalıydı. Nvidia'nın her teknolojisi genelde böyle bir tartışmayla geliyor. Fermi tartışmalıydı. Kepler geldi. Maxwell hakikaten iyi. Hep öyle. İyi. Güç tüketimini düşürdü. Performansı arttırdı. Yeni özellikler getirdi. Pascal'da adam diyor ki hani şimdiye kadarki işte Tesla'dan Fermi'ye, Fermi'den Kepler'e falan olan geçişin, yükselişin kat kat fazlasını hedefliyorum diyor. Bakalım Nvidia şaşırtan bir firmadır biliyorsun. Her zaman verdiği sözü tutamayabilir ama şaşırtma konusunda hiçbir zaman...
Ya verdiğimiz linkte üstte bir grafik var zaten. Orada watt başına düşen performans grafiği gibi bir şey o.
Evet.
Yani şu ana kadar o Tesla, Fermi, Kepler neredeyse aynı çizgide ilerlerken Maxwell biraz arayı açmış ama Pascal ciddi fark yaratıyor. Evet. Bir de ondan sonra Volta'yı hedefliyorlar. Daha 2018'lerde. O da aynı oranda böyle bir sıçrama ile gidiyor.
Ya bilim kurgu
bilmiyorum tabii tutturabilirler mi ama.
Evet.
Şimdi tabii bu gelişmeler mobile de yansıyacak.
Tabii.
O yüzden
tabii.
PC oyunlarından, PC grafik teknolojilerinden elini ayağını çekmiş bile olsan bunlar önemli.
Evet. Bir haber bu izleyicilerimiz sosyalde paylaşmışlardı. PayPal ile Türkiye'den Google uygulamaları satın alınabilecekmiş. Ben daha önce hani burada zaten denememiştim. Yani kendi kredi kartımı koymuştum. Sanal kartımı daha doğrusu.
Ya PayPal'ın şöyle bir sınırlaması var. Sen Türkiye'de hesap açtıysan yurt dışında PayPal hesabından ödeme yapamıyorsun. Kredi kartından ödüyorsun. PayPal'a tanımlı. Ama senin hesabında hani para varsa onu kullanamıyorsun. İlla Türkiye içinde kullanman gerekiyor. Acaba burada onu mu açmışlar?
Şimdi bir kere Google uygulamaları derken
şeyler ya işte
Android.
Ha, Android. Evet. Öyle bir haber. Bilmiyorum ben hiç ben sanal kartı daha çok tercih ediyorum. Çünkü açık söylemek gerekirse kaptırmaktan hani bir uygulamaya bilmem neye güvenlik tedbirinden dolayı içine minnacık bir para koyup yani uygulama kadar para koyup öyle yapıyorum.
Ya işte PayPal bir katman daha getirmiş oluyor araya.
Bir katman daha getirmiş.
Yani hani uzun zamandır ben PayPal'ın hani bilgiler çaldırdı falan gibi bir şeyini duymadım.
Olsun.
Senin verdiğin yerde de PayPal'ın şeyini çalmış olsalar bile en azından ulaşamamış olacaklar. Bilmiyorum bakalım.
Bakalım. Bir haber daha bizden. Türkiye küresel oyun pazarından 2 milyar dolarlık pay almaya karar vermiş.
Hedeflemişiz.
Bu da yine geçen gün Doget konusunu konuşurken değindiğimiz konuya denk düşüyor. Türkiye bu oyun pazarının büyüklüğünü fark etmiş durumda.
Evet.
Bunun ham madde ithali gerektirmeyen bir ihracat olduğunu fark etmiş durumda. Çünkü Ankara'da insanlar ofislerinde yazıyorlar Tailwords diye, işte Bannerlord diye ya da daha Bannerlord, Mount & Blade diye bütün dünyaya satıyorlar. E tamam, hani bir şey gelmedi. Türkiye'ye dışarıdan herhangi bir demir, çelik bir şey ithal etmek gerekmedi. Bilgisayar ithal ettin, laptop ithal ettin sadece.
Ama net ihracat diyorsun yani.
Net ihracat, para geliyor. Orada hatırlarsan Doget'in toplantısında mesela hani firmalarla konuştuk. Mesela Tailwords açık açık şeyin altını çizdi. Bizim dedi banka hesabımız Türkiye'de. Kazandığın parayı Türkiye'ye getiriyorsun. İşte bunu devlet de fark etmiş. Toplam dünyadaki 100 milyar dolarlık pazardan ilk vadede 2 milyar dolar nasıl pay alırız diye Kalkınma Bakanlığı bazı çalışmalara girişmiş. Hı hı.
Güney Kore'de bu arada 2 milyar dolar pay alıyormuş. Evet. Biz onları gözümüze kestirmişiz. Biz de o civara ulaşalım.
Bizde oynanıyor. Evet. Türkçeleştirilip bizde oynanıyor.
Ya geçen hafta da hani internet desteği verilecek falan diye bir haber yapmıştık. Evet. Aslında bunlar aynı raporun devamlı gibi, yansımaları gibi. Kalkınma Bakanlığı böyle bir çalışma yapmış. Evet. Anlaşılan hani yazılım, oyun, işte bu elektronik alanında yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Nasıl yaparızın planları yapılıyor şu anda.
Doget de bu konuda hani biz müfredat hazırlayacağız, hatta mezunu işe alacağız falan gibi bilgiler vermişti. İşte sağdan soldan her kanaldan ilerleniyor bu konuda.
Valla biliyorsun Tailverse'de şey demişlerdi bize o toplantıda da. Yani yetişmiş adam olduğunda biz onu hemen alıyoruz işe neredeyse. Evet. Ama bulamıyoruz hani şu anda.
Evet.
Bulamaman normal çünkü zaten hani sektör ufak. Daha çok yeni bir şey. Herkes birbirini tanıyor şu anda. Oluşuyor işte. Oluşuyor. Şimdi bak bir sonraki haberde tam olarak bununla ilgili olmasa da mantığı yine bu konularla alakalı.
Bilişimde firmaların personel eğitim masraflarına devlet destek sağlayacak. Yarısını ödemeleri söz konusu.
Evet. Eğer senin firmana eğitmen gereken elemanların var. Konu bilişim. Devlet buna katkıda bulunuyor. Senin masrafına %50. Senin bu elemanlara aldıracağın bilişim eğitiminin masrafına %50 katkıda bulunuyor.
Öyle.
Önemli bir şey.
Ya meslek içi eğitim diyorlar zaten. Hani bir istatistik vermişler. Türkiye'de 7 saatmiş ortalaması. Diğer 8 ülkede bu istatistiğin çıkarıldığı ortalama 21 saate falan çıkıyormuş. Yani firmalar kendi elemanlarını eğitiyorlar. Bizde daha az. Devlet bunu arttırmaya çalışıyor. Çünkü artık o kadar hızlı değişiyor ki, geçenlerde bir başka yazı okumuştum. Biraz oraya da girelim. Artık okullar sana bilgiyi vermekte yetersiz kalıyor. Girdiğin firma seni eğitmek zorunda kalıyor. Özellikle de bu bilişim alanında. Çünkü her şey çok hızlı değişiyor. Firmalara o yüzden devletin bu yanda destek vermesi akıllıca.
Yani şey düşünüyorum bir yandan da, hani bizim şimdi paramız olsa 10 kişiyi herhalde işe alıp %100 dolulukla çalıştırabiliriz. Adamı hiç yani boş bırakmadan. Şöyle bir düşünüyorum da.
Yani bir yayın oluşturabilirsin şimdi. Teknoseyir'in yazılı kısmı yok.
Evet.
Dergisi yok. Sen istihdam edebilsen bu konulara girebilirsin.
Tabii daha çok işte video prodüksiyon tarafında daha çok
farklı
insan olsa.
Farklı ekipler kurarsın. Mesela tabii. Şu gündem görüntülü olsun, görüntülü olsun deniyor mesela. İşte iki kişiyi atarsın. Dersin ki bu konuştuğumuz şeylerin videolarını hafta boyunca hazırla kardeşim. Hani ister bul ajanstan, ister prodüksiyon yap, hazırla. İşte o zaman da gündem görüntülü olur.
Evet.
Falan filan. Örnek bunlar tabii.
Evet. Ya işte bu tip teşvikler önemli o yüzden.
Evet.
Facebook Messenger uygulamasına para gönderme olanağı eklemiş.
Havale.
Evet.
Vallahi ben bunu görünce huzursuz oldum. Çünkü biliyorsun zaten işte milletin Facebook'unu kırıp da oradaki arkadaşlardan para isteme olayı var. Şimdi hakikaten para gönderme özelliğinin gelmesi. Bu tabii direkt Türkiye'ye bilmiyorum kapsıyor mu? Bir Mastercard'tı galiba. Ha, Amerikan Bankası'ndan Mastercard ya da Visa ama Amerikan Bankası çıkışlı bir kart gerekiyor. Direkt doğrudan bizi hemen dolandırmaya başlayamazlar. Enteresan bir şey Murat. Hani biliyorsun Facebook geçmişte kendisi de bir para birimi oluşturdu. Facebook parası. Sonra o
tutmadı, evet,
pek Farmville şey dışında hiçbir şey de görmedim. Herhalde devam
sonra
etmedi.
Onu bir şey dolara çevirdiler galiba. Gerçek evet. Paraya çevirdiler.
Evet, o Microsoft da kendi parasını dolara çevirdi. Yani işte yerel paraya çevirdi.
Yani bu işte önce Amerika'da başlayacak, sonra da yavaş yavaş dünyaya yayılacak diyorlar.
Senin dediğin dolandırıcılık da şöyle işliyor. Senin bir tanıdığını hackliyorlar. Mesela o ama biraz sosyal mühendislik var onun arkasında. Mesela adam senin bankada çalışan bir arkadaşın falan oluyor. Böyle.
Ya, o olabiliyor. Evet.
Sana diyor ki ya işte sana bir para göndereceğim. Böyle böyle bir kredi bilmem nesi cartcurt. Kredi kartını ver de yollayalım hesabına.
İşte bizim banka hediye veriyor diyor. He. Ben sana ayarladım. Evet. Kanka diyor falan. O var. Şeyciler var. Adam senin yazışmalarına bakıyor. Ha, bu bunun arkadaşı diyor. Yakın arkadaşı diyor. İşte şey diye muhabbet açıyor. Ya işte Ankara'da kaldım. Araba kaldı. Şey serviste dönemiyorum. Kanka ne olur 50 rahat otobüste döneyim diyor. Var işte bu biliyorsun bin türlü bunun numara eskiden kontorat diye bir şey vardı. Şimdi direkt para isteniyor. Kontor da zaten paraya dönüştü. Direkt para isteniyor. Hani ha ayrıca mesela bu konular açılmışken şunu hatırlatalım. Geçen hafta CryptoLocker tuzağından konuştuk.
Evet.
Turkcell üzerinden olması. Sonra o hafta içinde PTT'ye dönüştü. PTT'den sana mail geliyor. İşte size paket geldi falan gibi bir şey yazıyor zannedersem içinde. Yine aynı şey. Tıkladın mı zip dosyası iniyor. Onun içinde de bir exe var. Bir de onu çalıştırdın mı iyice hani dibine gittin mi dosyaların şifreleniyor. Biz tekrar hatırlatalım. Gelen adrese dikkat. Saçma sapan hani Turkcell'den gelen e-mail işte turkcell-efatura.com falan gibi bir adresten geliyorsa huylanabilirsiniz. Huylanmanız lazım. Artı ya çok da tabii ki insanlık hali bunu ben çok anlıyorum bu işlerden falan diyen de dalgınlıkla bu şeye düşer ama işte PDF belge gelmesi lazım linke tıklayınca bakıyorsun zip geliyor. Zip tabii zip önemli çünkü zip'i Windows kendi açıyor. Eskiden işte uygulama gerekiyordu. Windows zip'i kendi açıyor. Onun içindeki exe'yi hakikaten tıklayabiliyorsun. Çalıştırıyor. Çalıştırmadan önce soruyor falan. Tabii evet geç. Ya dikkat.
Aynen öyle dikkat.
Dikkat. Orada şöyle bir bu hafta içinde bir arkadaşıma durumunu kurtardık. Dropbox'a yedek alıyormuş. Tabii ki CryptoLocker yazılımı çalışınca diskteki bütün dosyaları şifrelediği için Dropbox'ın makinedeki dosyalarını da şifrelemiş. Fakat şöyle bir özelliği var Dropbox'ın. Web'den girin Dropbox hesabınıza. Bir dosyaya sağ tuşla tıklarsanız önceki sürüm seçeneği var. Yani o aynı isimli normalde üzerine yazılmış dosyanın daha önceki halini alabiliyorsun. Ve mesela bu durumda şifrelenmemiş halini alabiliyorsun. Bu diğer bulut depolama hizmetlerinde de tahmin ediyorum vardır aynı özellik. Biz orada bir iki yedeği kurtarabildik bu sayede. Herkes aynı şekilde şanslı olmayabilir. Felaket bir durum. Aman dikkat.
Evet. Chrome veya Firefox kullananların daha sıkı çalıştığını gösteren bir araştırma yapılmış. Internet Explorer kullananlara 50 bin göre.
Kişi üzerinden işe başvuran ve işe giren 50 bin kişi üzerinden eline gelen bilgisayarda, kurumsal bilgisayarda standart tarayıcı yerine bu da şey Internet Explorer veya Safari diyorlar. Chrome veya Firefox kullananlar %15 işten daha geç çıkıyorlarmış. Normal çalışanlara göre. Bu iyi bir şey. Ve yaptıkları yani işte de daha başarılı oluyorlarmış. Böyle bir istatistik çıkarmışlar.
İş yetişmediği için yani. %15 daha geç çıkıyor. Valla bir de kendileriyle konuşmak lazım bu arkadaşların.
Yani internet explorer'ların da Safari, Apple'cılar.
Ya işte burada herhalde şeyle ilgili bir şey. Biraz daha hani sana standart gelen değil de böyle bir arayış içinde olan insanlar mı acaba daha çok?
Ya da belki hani şey aklıma geliyor. Chrome ve Firefox kullananlar kendi işlerini hızlandıracak araçlar, uzantılar vesaireleri daha çok kullanıyorsa.
Ya olabilir. Ya şu var şimdi, bu Chrome'u Firefox'u kendileri mi yüklüyorlarmış, adama verilen bilgisayarda mı var?
Yok işte Chrome'u Firefox'u kendileri yüklüyorlar.
Şimdi kendisi yüklüyorsa bu adam demek ki meraklı. Hmm. Şimdi bu adam hani ya işte biraz daha kalayım da şurada işte filanca siteye de bakayım, teknoseyre bakayım diyen adam da olabilir.
Olabilir.
Bu adamlar şey adamlar hani mesai bitse de eve gidip bilgisayarla uğraşsam adamları.
Ya zaten paylaştığımız o linkte şey diyor. Yani senin bu seçimi yapman senin aktif bir tüketici olduğunu gösteriyor. Sana standart verilenle yetinmiyorsun. Sen bir farklılık getiriyorsun tarayıcında bile. Yani çok basit bir şeyde bile. Evet. Ama işte istatistikler de 50 bin kişi az değil ya. Sonuçta kabaca bir mantık tutar herhalde.
Herhalde. Evet. FAA ile ilgili bir haber var. Amazon'un şimdi bu biliyorsunuz drone olaylarına biraz taş konuluyor gibiydi. Ama bir anda rüzgar değişti. Şimdi belirli şartlar dahilinde artık Amazon'un dronlarla uçuş yapmasına izin verecekler.
Denemesini
denemeler yapmasına.
Yani 4... o şey başlamıyor.
Yok, Amazon hizmet başlamıyor da. Hizmet. 400 feet altında gideceksin. İşte gündüz uçacaksın.
Çünkü Amazon şöyle bir karşı çıkış yaptı. Dedi ki ben siz bana hani bunun hiçbir şekilde yolunu açmazsanız ben bunun araştırma geliştirmesini de başka ülkeye götüreceğim dedi. Hmm. Demek ki tabii Amazon dev bir firma. Bu işe yatıracağı para çok büyük. Bunu şey yapamadılar, gitsin istemediler belli ki. Bir geri adım attı Amerikan hükümeti.
Çünkü aksi takdirde onlar şeyi de yapardı. Bakın biz Amerikalılara yeni işler sağlayacaktık bu vesileyle. İşte FAA yüzünden
tabii yani
Bulgaristan'a gitti.
Başka bir tarafa gitmesini istemezler.
Evet.
Bir böyle bir geri adım atıp denemelerini yapabileceğini işte belli şartları karşıladığı sürece Amazon'un bu havadan teslimat denemelerine...
O şartlarda gene şey var mı? Gözden kaybolmayacak. Nasıl olacak abi o zaman?
400 feet.
Yani hangi kargoyu göndereceksin? Karşıdaki yere mi göndereceksin?
Ya deneme ama olduğu için hani o hadi anlaşılır bir şey. Evet. Günün sonunda ticari izni aldığında da o şart olursa o sorun tabii, tabii ki.
Doğru. Ya genişletilecek işte. Birazcık da güven oluşacak.
Ya ben hala şu Amazon'un bu konudaki inadını anlamıyorum yani.
Bunu kullanmayacak olsa bile bu yeteneğe sahip olmak istiyor. Şimdi şey tabii bu zaten otonom değil şu anda konuşulan.
Değil
hani
tabii.
Hani birisi uçuracak.
Evet.
Gözle
temas
görülerek uçulacak. Gündüz.
Düzgün, hava şartları
hava şartlarında. 400 feet'in altında kalarak. İşte yavaş yavaş bu gelişmeler, bu denemeler başarılı olursa Amerikan hükümeti de birazcık genişletecektir sunduğu olanakları.
Belki abi şey olabilir ileride yani şimdi uçaklar biz gözümüzde görmüyoruz ama onların da bir hava yolları var havada gökyüzünde. Evet, evet. Belki dronların da içinde bir hava sahası olacak.
Gerekecek büyük olasılıkla. Gerekecek çünkü 5 tane firmanın bu işe giriştiğini ya düşün. Havada vızır vızır vızır vızır. O firmanın deposunun olduğu yer sinek şeyi gibi olacaktı sürüsü gibi. Vız vız vız vız. Onun bir tabii ki bir koridorları falan herhalde.
Bir o koridor
bir
olursa.
Bir de şey demiştik ya adam tüfeği alıp balkondan gelen geçene indirmeye başlar yani. Benim
tabii, spor
bahçemin diye üzerinden geçiyor diye. İşte bunları çözecekler.
Tabii bir
şimdi
de
onlar düşünsün.
Arıza olduğunda düştüğü yerde insan olmamalı.
Arıza lazım durumu var. Arıza oldu düştü. Güzel bir şey taşıyordu. O gitti paket hemen tabii. Helikopterin kendisi gidecek zaten.
Tabii o da gidecek.
Onu bırakırlar mı? helikopterin kendisi gidecek. O üzerinde ama GPS cihazı olduğu için yeri belli olacak.
Ne hikayeler olacak zaten.
Evet ne hikayeler olacak.
Evet. Tesla'da yeni bir yazılım güncellemesiyle araçlarının şarj istasyonlarından uzakta güçsüz kalmasını engelleyecekmiş.
Bu çok önemli bir şey.
Evet,
bir
yanlışlıkla update gelecek. Yolda kalmayacaksın. Evet. Nasıl söylediği o.
Ya, Çünkü bu benzin gibi değil.
Değil, menzilin hani var.
Şimdi sen otomobiline binip bir yere doğru yola çıkarken hiçbir zaman ya orada benzinci var mıdır acaba diye bir şey düşünmüyorsun. Nasıl olsa var bir yerde. Hani rezerve ışığı yandığından sonra bulurum diyorsun. Ama Tesla sahibi öyle değil. Hesap kitap yapmak zorunda ve bir korku var.
Doğru.
Kalır mıyım bir yerde diye. Şimdi aslında bu çok uzay mühendisliği de değil. Bir adamlar kendi şarj istasyonlarının nerede olduğunu biliyorlar. Bir sistem geliştirmiş. Araba hani sen tutup da böyle şu tarafa doğru 400 kilometre gideceğim dersen araba şey diyebiliyor, gidemeyiz diyebiliyor artık sana.
Ya da rotanı veriyorsun, ben buraya gitmek istiyorum diyorsun, sana plan çiziyor.
Ya sen diyorsun işte ben Ankara'ya gideceğim diyorsun. Araç biliyor yarı yolda benzinin biteceğini. Bolu'da bir yarım sen saatlik diyor, dinlenmemiz lazım diyor.
Bir tost yersin, bir ayran içersin, ben de elektrik çekerim diyor.
Bir de şey geyiği var
ya, bunlar.
Uyarı ışığı yandıktan sonra 50 kilometre daha gidiyormuş dersin benzinli arabada.
Abi burada daha ilginç olan, pardon sen devam et.
Burada sonra öyle bir şey yok. Elektrik bitti mi? Bitti.
Elektrik tabii bunda da hani azaldı falan diyordur ama işte bitti mi? Bitti. Şey şansın da yok. Gerçi artık vermiyorlar da hani bidonla, pet şişeyle benzin taşıyıp da depoya takviye edeyim de gitsin benzinciye kadar da yok. O yüzden
ya burada
şey,
ilginç olan abi over the air update geliyor bir arabaya ya.
Yani. Update geliyor.
Resmen Windows'u günceller gibi veya telefonu günceller gibi arabayı güncelliyorsun ve özellik ekleniyor.
Evet.
Bir sonraki haber de bununla bağlantılı mesela.
Bu iyi bir şey olmuş çünkü şeyi fark etmişler. Yani bunun bu elektrik bitecek, pil bitecek kaygısının insanların üzerinde bir gerilim yarattığı.
Tabii.
Arabayı kullanmadığı bu yüzden. Hiç uzaklaşmadığı kendi semtinden falan fark edilmiş. Bu artık herhalde elektrikli araçlarda standart olacaktır. Farklı her firma kendi benzer çözümünü geliştirecektir.
Arabanın gerilimi azalırken senin gerilimin artıyor.
Artıyor tabii. Yani şimdi benzinin en büyük avantajı o. Sen gaza basarken hiçbir aman pil gidiyor diye düşünmüyorsun. Mesela ben elektrikli otomobili kullanırken çok huzursuz olurum herhalde.
Abi seni düşünemiyorum.
Pil bitiyor diye gaza basmam ben. İterek götür. at bağlarım arabaya.
Türk kullanıcısı da ama yine gaza basarken benzinde bu sefer çok yakıyor diye düşünüyor.
Valla bizde elektrik o kadar pahalı ki bir de gaza basarken sen yine o acıyı, şimdi hissettiğin acıyı farklı bir şekilde hissedeceksin yine.
Herhalde.
Çünkü o pil kolay dolmuyor.
Dolmuyor.
Bedava dolmuyor.
Dolmuyor, doğru.
Arada şey var ya böyle arada sırada televizyonda çıkar işte Karadenizli mucit elektriğini kendi icadı şey elde ediyor falan şeye dereye falan çark kuruyor adam türbin yapıyor kendince küçük işte evinin ışığını yakıyor falan öyle mucitler var girişimciler hani anca öyle bir şey sen de.
Ya belki ideal şey olur abi güneş panelini kurarsın evine aşağıdan doldurursun onunla bir gün.
İşte Tesla ona da sinyal verdi ya depolama ev için.
Evet.
Depolama. Ya elektriğin en büyük sıkıntısı depolanamayan bir şey olmaz. Gerçek zamanlı olarak üretip kullanacaksın.
Şey diyelim zor depolanan bir şey diyelim. Zor. Yani işte, bayağı zor.
Şimdi gündüz güneş ışıl ışıl parlıyor. Enerji akıyor.
Akıyor.
Güneşten senin dünyaya ya da işte senin evinin üzerine.
Gerçi bugün bir kesintiye uğradı ama.
enerji akıyor ama sana lazım değil. Gece oluyor, ışıkları yakacaksın. Şimdi de güneş yok, enerji gelmiyor. Zaten güneş olsa ışığı yakmayacaksın falan filan.
Evet.
Şimdi Tesla bir güncelleme daha hazırlıyormuş otomobilleri
yaza
için.
Yaza doğru.
Ya şimdi Türkiye'de tabii ki Tesla yok. Biz elimizi süremedik şimdiye kadar ama sürekli her hafta yarım saat konuşuyoruz. Çünkü adamlar teknolojinin öncüsü. Hı. Bunu sen konuş, yarın öbürsü gün bu bir gün Tofaş'ta da olacak bunlar.
Tabii.
O yüzden konuşmakta zarar yok. Ne varmış şimdi yeni güncellemede?
Otopilot modu gelecekmiş.
Kendi kendine gitme özelliği. Ama bunu şey gibi düşünmeyin. Google'ın hani kendi kendine giden arabaları var ya. Ona benzer dönüşmeyecek araba. Hani daha küçük işleri otomatik yapacak.
Otobanda kendi kendine gidecek ama.
Cruise kontrolün gelişmişi mi?
Gelişmişi. Evet. Ama zaten işin güzelliği şu. Şu anda satılmış olan araçlara software güncellemesiyle gelecek.
Evet. Yeni bir araba
ve
alacağız.
Ve iddiaları San Francisco'dan Seattle'a direksiyona dokunmadan gitti diyorlar. Bunun testlerinde şu anda. Tesla'nın Model S'i. Uzun bir mesafe
ama
bayağı.
Ama tabii şehir içinde bu böyle değil.
Artı şehir içinde de şöyle bir şey. Park yerinden sen telefonunu arabanı çağırdığında kendi çıkıp senin önüne kadar kendi
işte,
gelecek.
Kısa mesafelerde.
Tam karışım şey tadı. Kısa mesafeler ve otobanda diyelim. Otomatik bir pilot özelliği gelecekmiş yaza doğru.
Vay be, ona bayağı bir havaya girer insan.
Evet. Yalnız Tesla çok büyük bir araba. Ben onu gözümle gördüm.
Ya lüks bir araba zaten evet. Bir miktar yani.
Onun park etmesi de problem yani bizim mesela bir Türkiye'de olsa.
Da kendi düşünecek bak kendi giriyormuş kendi çıkıyormuş.
Ona işe yarar yani.
Elon Musk'tan... Yani böylece şey diyorlar. Tesla'da artık hani sürücüsüz şeyin düğmesine bastı diyorlar. Evet. Araçların çağını başlattı diyorlar. Hani bu haberin doğru. Başlığı bu şekilde.
Ama demek ki bu arabalarda gerekli sensörler, algılayıcılar var. Falan varmış var, ki. Var. Bu olabiliyor. Yoksa hani nasıl yapacaksın?
Tabii.
1974 model Volkswagen'e bunu nasıl yapacaksın?
Ya hatta şey söylüyorlar. Aslında bunu en başından koyulmamasının sebebi hem bir yandan testlerin devam etmesi hem de yavaş yavaş gündeme sokulmasının nedeni insanların alışması gerekiyor. Güven arttıkça bunun bir sonraki aşamasına geçilecek.
Evet. Zaten en büyük açmazlardan biri de orada geliyor. Şimdi konuşacağız.
Senin söylediğin şeyi Elon Musk söylemiş abi. Araba kullanmak bir gün yasaklanabilir demiş.
Evet. Yasa dışı olacak demiş. Evet. Yani senin direksiyon koltuğuna oturman.
Çünkü bütün arabalar kendi gidip sürekli birbirleriyle konuşmaya başladığında senin orada böyle direksiyonu bir kolunu camdan çıkartmış bir elin direksiyonda falan kafana göre gitmen bir daha tehlikeli bir durum olacak. Çünkü dediğim gibi bütün otomobiller ya kendi giden otomobillerin hayatımıza girmesi için bütün otomobillerin öyle olması bayağı önemli bir nokta. Evet. Çünkü birbirleriyle konuşacaklar. Orada giden otomobillerin hepsi çevresindeki otomobillerle konuşacak. O yüzden de hani sürpriz olmayacak. Şimdi trafikte o şöyle mesela işte sinyal diye bir şey var. Aslında o da bir sürücüse karşıdaki sürücünün seninle bir iletişimi.
Evet.
Kullanılmıyor ayrı. Ya da direksiyonu çevirdikten sonra sinyal verip sonra da fırça atıyor. Görmedin mi sinyal veriyoruz diye falan. Burada tabii bu otomobiller çok daha hani o sol şeride geçmesi gerekiyorsa arkasındaki arabaya bunu söyleyecek. O araba ona yol verecek falan filan.
Bir de şey vardır Levent abi mesela kırmızı ışıkta duruyorsun. Yeşil evet. Yandı. Öndeki Korne hızlanıyor. Yavaş arkası yavaş en arkadaki araba tam gidecek tekrar tabii, kırmızı. Tamam. Şimdi arabalar aynı anda hareket edebilecek öyle bir otomatizasyonla.
Evet konuşacaklar işte birlikte hareket edecekler. Biz içinde öyle oturacağız.
Evet.
İşte o ortamda o ütopyada adamın birinin işte ben direksiyona oturdum gidiyorum demesi her şeyi alt üst eden bir şey.
Tehlike.
Her şeyi üstelik yavaşlatacak falan bir şey. Tabii. Çünkü bu şekilde bu arabalar birbirleriyle konuşarak falan birbirlerine haber vererek
kullanabilecekler yolu.
Çok daha hızlı hareket edecekler eğer istenirse. Çok daha verimli Hamdi'nin söylediği gibi kullanıp trafik sıkışıklığını azaltacaklar. Senin orada işte ben de iyi şoförüm giderim demen olmayacak. Sana işte ilk başta büyük olsa denecek ki kardeşim sen işte ayırdık sana şurayı. Şurada pistte oyna. Arabanla denecek. Bir süre sonra da gerçekten hani %99 böyle olunca da diyecekler ki sen çıkma trafiğe arkadaş denecek.
Benim ha, aslında
şey olur
hep ama, şey
yumuşak yani. Şey olur. Canlar da Can'la Emre de şey olur ağlayacaklar işte tozlu laflar yapacaklar eskiden araba vardı.
Orada.
Ya biz geçen gün arabadayken eşim çocuğa söylüyordu işte ben sen de büyüyünce araba kullanacaksın falan filan diye. Dedim belki kullanmayacak.
Evet.
Yani gerçekten bir an için böyle kafamda tabii. Şey yandı. Ya hakikaten tabii. Çocuk belki ehliyet almayacak yaşı tabii. Geldiğinde.
Yalnız orada
ihtiyaç olmayacak.
Şöyle yani. Bir şey de var. Bence elektrikli arabalarda hani otomatizasyon da elektrikli arabada olacağı tabii. için petrol kullanımı azalacak. Belki de o arabalar zaten kendiliğinden bu şekilde piyasadan çekilmiş olacaklar.
Evet. Tabii ki. Ya bu sert bir geçiş olmayacaktır. Ya kimse öyle sokaklarda, sokağın başında askerler durup dur kullanamazsın falan. Bu
zaten şey
gönüllü
söylenecek.
Bir geçiş olacak.
Geçmişte gündemlerde konuşmuştuk. Bu araçlar çok daha az kaza yaptığı için sigorta primleri falan çok daha iyi olacak.
Ne olacak?
Normal arabaların tabii. Primleri çok yüksek olacak. Sen kendi kendine tabii. Değiştirmek isteyeceksin
benim
zaten.
Benim tahminim hani bizim bu bildiğimiz şu anda yaptığımız şoförlük bir spor ya da hobi haline gelecektir.
Evet.
Şeyde pistte şeyde Honda Jazz'ınla bunların girişkinden
böyle. Abi hep arabalardan konuşuyoruz da motosikletler ne olacak ya? Ben hep kafam oraya takılıyor. Şimdi onun kendi kendine gitmesi de bir garip. Sen otursan da bir anlamsız olur.
Doğru, doğru. Üstelik şimdi...
Yani gider, kendi kendine gider. Tamam, koyarsın şeyleri falan ama motosiklet iki teker olduğu için biraz daha böyle dengenin sağlanması falan farklı dinamikler gerektiriyor.
Tabii, onu bıraktığında durmuyor, devriliyor.
Veya hani ışık yandı durduğunda senin ayağını koyman gerekiyor yere.
Vallahi bilmiyorum, belki de
nasıl, bir gün... örneğini de duymadım, görmedim. Yani bilen varsa yorumlarda paylaşsın.
Bir gün belki de işte şey olacak, hani toplumun baskısı yok kardeşim böyle motor falan.
Ha, ya da şey olabilecek, onlar da belki oynaydı. Böyle iki teker değil de üç tekerli böyle Ford küçük arabalar tarzı. Haline falan mı Renault, dönüşecek acaba?
Renault Scizi mi, Scizi mi bir araç var.
Şey var evet.
Swizy mi? Öyle bir şey var. Belki Twizy onun gibi ya? Bir
Twizy.
neler söyledik. belki öyle bir şey olacak. Evet, motosiklet ne olacak? Ona bakarsan ne bileyim, bizim aşağıdaki işte Mehmet emminin traktörü ne olacak? Adam çıkıyor trafiğe, daha da net sinyal var, ne arka far var. Gidiyor. Ona da diyecek ki dur. işte. Ama ben hani şey, tabii ki öyle insanları kimse hani zorla arabasından indirip hayır kullanmayacaksın bunu artık falan. Oğlum, bu yumuşak ve gönüllü bir geçiş olacak.
Eğer.
İnsanlar bayıla bayıla
kesin
geçeceklerdir. Çünkü bir yerden sonra da şunu fark edecek büyük olasılıkla adam. Ya şimdi hani sürüyorum işte bilmem ne, vitese geçiriyorum falan da bir süre sonra diyecek ki ya oturuyorum kahvemi içiyorum, gazetemi okuyorum. Vitesi de bilgisayar düşünsün.
Evet.
Bu düşünce galip gelir belki de bir süre sonra.
Doğru. Amerika'da streaming müzik satışları ilk kez CD'lere geçmiş.
Bu öyle değil miydi zaten ya uzun süredir?
Online müzik satışları değil, bu streaming, bu Spotify falan gibi olan şeylerin aboneliklerinden elde edilen gelir.
Şimdi oldu.
Yani burada Apple... yani müziği almıyorsun bile.
Evet. Tabii stream ettiğin üyeliğe para veriyorsun sen.
Evet, bu önemli bir.
Spotify, işte gelişme. Bu radio falan gibi hizmetler ilk defa CD'nin gelirlerini geçmiş.
Her şey de bu CD'yi ya. Geçiyor, gariban CD. Her şey onu geçiyor.
Siz ne zaman CD aldınız en son, hatırlıyor musunuz?
Ben hatırlamıyorum, çok oldu.
Vallahi alacak bir şey de yok ki. Hani bu sene Pink Floyd albümü çıktı işte, onu alırız diye seviniyordum ben. Hani yeni CD çıktı, alacak bir şey çıktı. Alırım ama ha ne oluyor, CD'yi alıyorum.
MP3'e
çeviriyorsun. İlk yaptığım şey direkt şey yapmak, MP3'e yapmak, ripleyip
işte rafa kaldırmak. İşte onun yerine online alsana.
Yani rafa kaldırmak. Yani ben CD'nin kitapçığını falan, içindeki yazıları falan seviyorum. Şarkı sözleri falan oluyor. Biz tabii geçtik, hani bizim çocuklar almayacaklar hiçbir zaman.
Tabii.
Ama bu almaktan da öte bir şey işte. Bu kiralamak.
Kiralamak.
Hani bu bambaşka bir kültür.
Öyle.
Zaten şey çok, mesela bu haberde şey de söylüyor. Bu streaming hizmetlerinden çok az para kazanıyor sanatçılar. CD'lere göre oranına baktığınız zaman çok az kazanıyor. Hatta bazıları buralara anlaşmak yerine ben sadece CD satarım falan diye böyle isyan edenler var ama gidişat bu yönde değil. Söylenen şey şu, yarın öbür gün bu Spotify'ın falan ücretleri daha da artabilir. Hmm. Sanatçılar isyan ettikçe yani şu anki fiyatların üstüne çıkabilir diyorlar. Bilmiyorum ama kullanıcı miktarı artınca belki dengelenir falan, zaman içinde göreceğiz.
Siz kullanıyor musunuz herhangi bir stream şeyini parayla?
Spotify kullanıyorum da paralı değil. Hmm. Ücretsiz de çünkü yeterince tatmin ediyor.
Ben hala MP3'ümü doldurup öyle çıkıyorum yola.
Ben de kullanmıyorum ama çevremde kullananlar var. Memnun. Hmm. O yüzden hani şey yapmıyorum. Görmemezlikten gelmiş olmak istemiyorum. Önemli bir şey. Önemli bir hizmet. Ha, bizde tabii bir de şimdi kota falan kaygımız var. Bizim kaygılarımızla başka adamın kaygısı örtüşmüyor.
Tabii.
Benim gözüm çıkıyor. Telefon ne kadar, kaç gigabayt yedi bu ay. Hmm. Ayın işte fatura kesim tarihine ne kadar kota kaldı diye.
İşte belki 4G hizmetiyle birlikte bu en azından müzik kotası sorun olmaktan çıkabilir.
Belki benim kotadan ziyade şey derdim, ben her yere metro ile gidiyorum. Yer altındayım, çekmiyor.
Çekmiyor evet.
Çekmiyor. İşte offline şeyleri işte mixe ediyor da mesela.
Mixe ediyor.
Evet.
Bana offline indir bu. Hmm. Hazırladığın seçkiyi, listeyi falan var. Ama işte onu da takip edeceksin. Seyahate gitmeden önce offline indireceksin yani. Falan. Sıkıntılar var. Beni en çok ilgilendiren şu. Ya şimdi bir CD'yi alıyorsun. Rip ettin, etmedin. Hı. CD'den dinledin. Evine koydun kitaplığına. Şimdi burada online
yarın öbürsü gün ne bileyim filan ne dinliyoruz diyelim işte Iron Maiden dinliyoruz. Yarın öbürsü gün Iron Maiden'ın Spotify ile anlaşması bozulacak. Onlar gidecek oradan. E dinliyorduk. E ne oldu? O biz kardeşim biz filanca işte Popotify'a geçtik. Hayda. Bu şey gibi değil işte hiçbir zaman. O paranı verip aldığın CD'nin rahatlığı yok.
Yok tabii.
Evet. Intel ile ilgili bir şey var. Bitcoin ile mi ilgileniyorlar diye bir haber çıkmış bir iş ilanından.
Ya bu merkezi olmayan muhasebe kayıtlarını işinden iyi anlayanlarla ilgili bir eleman ilanı vermiş Intel. Hani Bitcoin işine mi giriyor falan diyorlar ama mesele Bitcoin değil. Bitcoin bir ampul yaktı firmaların kafasında. Ya böyle bir yerde tutulmadan, bu işin merkezi olmadan bu cryptocurrency denilen kripto para birimi veya işte başka işlere de yaratıyorlar bunu işte depolama için kullananı var vesaire. Ya bunlardan nasıl yapabiliriz? Bütün internette sonuçta bir sürü bilgisayar var. Bunların gücünden nasıl yararlanabiliriz'e uyandılar. Herkes buna bir şey geliştirmeye çalışıyor. IBM mesela daha önce bu alanda çalışmalar başlatmıştı. Şimdi Intel de katılmış. En azından eleman ilanı vermiş. Bu alanda bir şeyler yapacak.
Normal.
Ufaktan oyun dünyasına gireyim. Türkiye'den bir haber. Wolf Team hacker'ına hapis cezası verilmiş. Yani buradaki önemli şey şu, hani bir hacker'ın hapis cezası alması. Biliyorsunuz hani böyle
Türkiye'de alması.
Evet, Türkiye'de alması. Şey var, hani milletin hesaplarını çalıp satan falan tipler oluyor. Ya da işte
sırf zarar vermek için hile yapanlar,
hile yapanlar oluyor vesaire. Oyunun bunlar artık hani bozacak. Tanınmaya başlamış en azından mahkemelerde ve ceza alıyorlar.
Tabii tabii. Daha önce almış. Bu ikinci. Ceza alan.
Valla bir oyuna haksız müdahale diye özetleniyor. İşte oyun içinde karakterleri çalan ya da işte item dediğimiz eşyaları, sanal eşyaları çalan falan bir yazılımlar geliştirmiş bu arkadaş. Böyle bir ceza almış.
6 ay hapis cezası almış.
Büyük olasılıkla düşünmüyordu. Sadece işte insanlara kızdıracağını falan umuyordu. Bekliyordu herhalde.
Ya belli de olmaz abi. Şimdi bu tür online oyunlarda hani biz pek yakınında değiliz ama ciddi paralar dönüyor. Ya. Hani buralardan kesinlikle, ciddi para kesinlikle. Kazananlar var.
Kesinlikle. Yani
bu tür böyle hilelerden falan da belki insanlara hakikaten önemli zararlar verebiliyorsun.
Öyle, şimdi karakter dediğin şeye hakikaten müthiş miktarda para yatıranlar var.
Tabii.
Zaten geçmişte de bu işte çarımı çaldı falan biliyorsun şikayetleri basına yansıdı. Ama bilmiyorum, şimdi bu arkadaş için üzülüyorum. Yani kardeşim Wolf Team ya. Değer miydi? Yani ne elde ettin? Wolf Team karakteri çaldın falan da hani bundan çok bir şey para da kazanmamıştır o.
Evet.
Bir de yani ne bileyim, şimdi adam dese ki şeyi Destiny'yi kırdım, Destiny hack'i yaptım diyeceksin ki ya Destiny. Wolf Team'in o kadar karizması pek yok. Dikkatli olması lazım herkesin.
Öyle.
Şimdi internette Murat şu kaygı çok, şu hatayı genç arkadaşlar çok fazla yapıyor. Bilgisayarın başındayım, monitörün arkasındayım. Saat ismimi de yazmadım oraya, işte Dark Lord bilmem kaç bilmem ne yazdım. Beni kimse bulamaz. Öyle bir şey yok abicim. Orada bir elektrik hattı var, onun ucundasın.
Öyle.
Eninde sonunda o sana bağlanacak. Artı mesela işte bu bir şeyler yapıp para kazanç elde etmeye çalışıyorsun. Sen eninde sonunda o bankamatikten o parayı almaya çalışacaksın. Bir şekilde o paranın sana bir şekilde dönmesine çalışacaksın. Kendini elektronik olarak çok iyi gizle, eylemini çok iyi gizlesen bile oradan patlayabiliyorsun.
Evet.
O yüzden yani bilgisayarın arkasındayım, kimse beni bulamaz. Felakete giden yolun başlangıcı.
O VPN'lere falan da kesinlikle güvenilmemesi
gerekiyor. Tabii ki. Ya orada şey önemli. Karşındaki adam ne kadar seni kafaya takacak?
Evet.
Tutup da işte NSA'ya seni kafaya takarsa, NSA zaten sen o daha programı yazarken farkına varacağı için bütün dosyalarına baktıklarında, hani isterlerse baktıklarında hiç şansın yok. Karşındaki adam ne kadar kafaya takacak bu işi? Ne kadar para harcamak isteyecek? Zaman, emek harcamak isteyecek seni bulmak için.
Battlefield Tardan çıktı.
Sonunda beta meta bitti, çıktı değil mi?
Çıktı kendisi.
Var mı alan oynayan?
Şu anda bizim aramızda yok. İşte şey bekliyorum, oyun gelsin incelemesi için. Bakacağım.
Zaten ya ben... Biz onun şimdi, siz bir çok eskiden bir inceleme...
Bir, iki beta çıktı, ikisini beta inceledik.
Beta baktınız. Evet. Sonra yakın zamanda ben de hatta bir oynadım 2 dakika.
Bir beta daha çıktı.
O çıktı. Şimdi bir daha üçüncü kez yer vermeyelim buna yani.
Üçüncü kez de oyunun kendisi şey çıktı. Ama bak o betalarda single yoktu. Mesela bunda da ben muhtemelen daha çok single'ına bakacağım.
Bunda bir
bakacağım.
Senaryo olacak mı bu
tabii
oyunda?
Tabii var.
Tamam o zaman single player'ına falan bakarız. Yani 3 kere yer vermeyelim bu oyuna. Yani bu ekmeğimizi suyumuzu vermiyor Battlefield.
Evet. Danimarka'da ilginç bir kampanya varmış. Ne bu abi? Kan bağışı yap oyunu kap.
Evet bu beklenen oyunlardan birisi. Bloodborne.
Oyunun ismi de uygun ama.
Evet. Tam yani. Konuya. İşte zaten oradan yola çıkmışlar. Kan bağışı yaparsan PlayStation 4 oyunu. Bu hakikaten beklenen bir oyun. Kan bağışı yaparsan oyunu veriyorlar. Öyle bir hani oranın kan kuruluşuyla bir işbirliğine gidilmiş. Üniversite, Bilişim Üniversitesi, Kopenhag IT University. Bilişim desek IT'ye.
Doğru.
Yanlış olmaz değil mi? Böyle bir şey yapmış. Güzel ya. Hem oyunun reklamı oluyor. Hem evet. Kan elde ediyorsun. Hem böyle bir belki alışkanlık oluşturuyorsun. Sen de memnunsun. Kan verdim, oyunu aldım. Kanımla oyunu. Alın derinden de öte artık. Bu oyuna kan döktüm
hak
ben.
Hak ettim diyorsun.
Gerçi evet. Fanatikleri biliyordur da Demon's Souls ve Dark Souls'un yapımcısından geliyor.
Evet. Yine aynı çizgiyi herhalde.
Aynı çizgide.
Sürdürecek. PlayStation 4 oyunu.
Eksklusif oyunu.
Çıkmak üzere.
Evet, az
hatta
kaldı.
Hani ulaştı şu anda bazı hani kanallara diyeyim, kanallarına. Biz de herhalde inceleriz. Tahmin ediyorum. Gerçi nasıl inceleriz bilmiyorum. Çünkü bu Demon's Souls, Dark Souls hakikaten bambaşka bir oyun mekaniğine sahip. Oyuncuyu kızdırarak, sinir ederek, ağlatarak, kudurtarak ama sonuçta keyif alıyorsun. 1000 kere ölüyorsun aynı canavarın karşısında. 1001. keresinde geçiyorsun orayı falan. Çok değişik bir mekaniği var. Alışkanlık yaratıyor ama. Alışkanlık kesinlikle oluşturuyor. O çizgiyi sürdüren bir oyun.
Evet. Evet, oyun haberlerinde bu kadar.
Hotline Miami 2 çıktı.
2'yi biz inceledik bile, yayınlandı.
Değil mi? Onu geç kalmadık onda.
Yok yok, geç kalmadık.
Ben daha oynamadım, görmedim bile ya. Ben onu merak ediyorum. Bakarım.
İlkinin aynısı abi. Güzel.
Müzikler...
Müzikler de güzel yine.
Çünkü Hotline Miami'nin müzikleri bir ara ofiste teknoseyir marşı olmuştu. Aralıksız evet. Çalınıyordu. O tadı yine alabileceksek ne mutlu.
Güzel güzel oyun. Haberlerim bu kadar. Bir şeyler diyor musunuz genel olarak?
Vallahi ne diyelim Murat? Herkese bol bilişimli haftalar dileyelim. Ben arada bu aralar birazcık böyle seyahatlerim falan arttı. İnternetsiz yerlere gidiyorum. O yüzden hani iletişimde zaten sorunlarım vardı. İyice zorlaştı farkındayım. Kötü niyet yok. Kusura bakmasınlar, mobil durumdayım. O yüzden iletişim iyice zorlaştı dediğim gibi. Hı hı. Farkındayım.
Tamam o zaman. Sen de bir şey diyor musun Hamdi?
Yok.
Bir şey demiyorsan o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere dememiz gerekiyor.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.